Vahiy 12. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde şöyle yazar. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'inin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Bunun için ey gökler ve orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi der. Şeytan gökten yere atıldığında cennetteki kurtulmuş kişiler arasında büyük bir sevinç olacaktır. Gökte yüksek bir ses ile eski antlaşma ya da büyük sıkıntı döneminde şehit olmuş olan kutsallara göndermede bulunur. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerden bunu anlarız. Çünkü yeryüzündeki kardeşlerden söz etmekteler. Kardeşlerimizin suçlayıcısı diyorlar. Rab İsa insanların kendi ölümüyle kurtuluşunu mümkün kılmıştır. Tanrı günahın karşılığını Mesih'in çarmıhına çivileyerek iptal etmiştir. Tüm ödemeyi Mesih yaptı. Elçi Paulus Koleseliler 2. bölüm 15. ayette yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi der. O yeryüzüne geldiğinde bu gerçek olacaktır. Öyle inanıyorum ki bu ayet onun gözle görünür şekilde yeryüzüne dönüşünü anlatmaktadır. Tanrımızın egemenliği yeryüzünde kurulacaktır. O zamana dek yeryüzünde barış ve özgürlük aynı zamanda doğruluk olmayacaktır. Bu özgürlük ülkesinde yeterince cesur ve özgür insanın kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Ancak onun egemenliği gelince her şeyin harika olacağını biliyorum. Mesih'in yetkisi ile Mesih'in henüz bu dünyanın idari yetkisini eline almadığı anlaşılmaktadır. Tüm bu yargılamalar onun yeryüzüne dönüşüne hazırlıktır ve insanlara ona iman etmek için fırsat vermektedir. Tanrı'nın yargısında aynı zamanda daima bir lütuf işareti de vardır. Suçlanan kutsallar için zafer daha önce de açıklanan 3 yolla gelir. Bunun birincisi kuzunun kanıdır. Biz ancak kuzunun kanı sayesinde yani Mesih'in yaptığı iş sayesinde zafer kazanırız. Kuzunun kanıyla ve tanıklık ettikleri sözle onların gerçek şehitler olduğu açıklanır. Mesih'in olanlar onu reddetmez. İsa Mesih bir defasında Matta 10. bölüm 33. ayette insanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim dedi. Gerçek şehitler bunlardır. Şehit sözü tanık anlamına gelen Martus'tan gelir. Onlar onun için tanıklık edenlerdir. Vazgeçmişlerdi diyor ayette. Ölüme dek canlarını sevmediler ya da ölümü göze alacak kadar sözü bu yaşamımızda Rab İsa'yı birinci derecede sevdiğimiz ve diğer kişisel isteklerimizi ikinci, üçüncü ve diğer derecelere indireceğimiz bir aşamayı işaret eder. Şeytanın gökten atılışına iki tepki vardır. Gökte bu öldürücü, tehlikeli yılandan kurtuluşun yarattığı sevinç ve yeryüzünde ise sıkıntı. Yeryüzündekilerin tek avuntusu şeytanın dünyada yalnızca 42 ay kalacak olmasıdır. O dönemde sıkıntıda artışlar gözlenecek. Vahiy 12. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Yılanın önünden çöle 3,5 yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için kadına büyük kartal kanatları verildi diyor. Bu Yahudi karşıtlığının dünya üzerinde son ve en kötü dalgalanışı olacaktır. Çünkü şeytan yeryüzüne atılmıştır ve zamanının kısa olduğunu da bilmektedir. İsrail'den nefret eder çünkü Mesih beden olarak onlardan geldi. Yakup'un zamanında da sorun buydu. Kadına çöle kaçabilmesi için bir kartalın iki kanadı verilir. Bazısı bunun İsrail'i saklayacağı yer diye düşünülen kayalık Petra şehrine götürecek olan uçak olduğu kanısındadır. Uçağın oraya nasıl ineceğini açıklamak da bu durumda onlara düşer. Kartalın kanatları o insanlar için garip bir şey değildir. Ancak geçmişte İsrail'in Mısır'dan kurtulmasını sağlayan Tanrı'nın lütfunu anımsatmaktadır. Mısır'dan çıkış 19. bölüm 4. ayette Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz der Tanrı. Bu halk Mısır'dan kendi çaba ve yetenekleriyle kurtulmadılar. Tanrı'nın sayesinde kurtuldular ve kartal kanadı onların bir simgesiydi. Ve çöle gidecek. Kutsal kitap oranın kayalık Petra kenti olduğunu söylemiyor. Olabilir ama bilmiyoruz. Çöl değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Bazıları bunu İsrail'in yeniden tüm dünyaya dağılışı olarak algılar. İsa Mesih dağlara kaçsın dediği için biz çölün gerçek bir çöl olduğuna hatta İsrail'in Musa'nın emrinde 40 yıl kaldığı yer olduğuna inanıyoruz. Bu kez süre 42 ay. Bir vakit ve vakitler ve yarım vakit olacaktır. Önemli olan yer değil, Tanrı'nın lütfuyla korunacak olmalarıdır. Beslenecek sözü bize geçmişte Tanrı'nın bu halkı gökten ekmek ve kayadan su vererek beslediği zamanı anımsatır. Büyük bir olasılıkla Tanrı onları yine aynı şekilde besleyecektir. Vahiy 12. bölüm 15 ve 16. ayetlerde yılan ağzından kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti der. Çölü gerçek olarak düşündüğümüze göre suyu da öyle düşünebiliriz. Tanrı İsrail'i hem Kızıldeniz'de hem de Erden ırmağında sudan kurtardı. Ancak su onları süpüren bir sel gibi de olabilirdi. Hezekiel peygamberin son günlerle ilgili betimlemesinde Kuzey Kralı İsrail'i yönetecektir. Şeytan insanları yok etmek için her yolu deneyecektir. Peki nasıl durdurulacak? Onu durduracak bir ulus yoktur. Ancak Filistin'e saldırdığında Tanrı onu doğal güçlerle yok edecektir. Hezekiel 38. bölüm 22. ayette onu salgın hastalıkla kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım der. Böylece Yuhanna'nın burada söylediklerini bu peygamberlik aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Peki ya İsrail'den geriye kalanlar? Vahiy 12. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti. Denizin kıyısında dikilip durdu diyor. Kadının soyundan geriye kalan yani o dönemde Tanrı'nın tanıklığını sürdürecek olan mühürlenmiş 144 bin kişi vardır. Bunlar tüm dünyaya tanıklık etmektedir. Bunlar Tanrı'nın buyruklarına uyduklarından tekrar yasanın altına girmektedir. Bu durum tanıkların inanlar topluluğunda olma olasılığını ortadan kaldırır. Şeytanın son çabası İsrail ulusunu ortadan kaldırmaya yönelik olacaktır. Firavun'un Mısır'ı, Haman'ın dar ağacı, Herodes'in zalim emirleri, Hitler'in çılgınlığı ve büyük sıkıntıdaki olaylar şeytanın erkek çocuk İsa Mesih'e olan saldırısını simgelemektedir. Vahiy 13. bölümde 7. borazana kadar bize 7 kişilik tanıtıldı. 5'ini 12. bölümde gördük. Kadın ya da İsrail, kızıl ejderha ya da şeytan, kadının çocuğu ya da Mesih, baş melek Mikail ve İsrail'den geriye kalanlar yani büyük sıkıntıyı atlatacak olan mühürlenmiş 144 bin kişi. Son iki kişiliği de 13. bölümde göreceğiz. Biri politik bir güç ve bir kişi olan denizden çıkan canavar, diğeri de yerden çıkan dinsel bir önder olan yerden çıkan canavardır. Burada eylem var. Işıkla karanlık, Tanrı ile şeytan arasındaki büyük bir savaş söz konusudur. Bu büyük sıkıntı döneminde sona yaklaştıkça ortaya çıkacaktır. Bu iki canavar bize vahşi canavarlar olarak tanıtılır. Canavar yeterince kötüdür ancak vahşi canavar daha da kötü olarak tanımlanır. Canavarların kimlikleri konusunda da ilahiyatçılar arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Kimisi ilk canavarın insan olduğunu düşünürken bazıları da Roma İmparatorluğu'nun son şekli olduğunu iddia eder. Bazıları ikinci canavarın günah adamı olduğunu belirtirken bazıları da bir tür vaftizci Yahya'ya benzer kişi olduğu kanısındadır. Kralı krallığından indirmek çok güç olduğundan bu tür sorunlar çıkacaktır. Diktatörün yönettiği bir yer olmalıdır yoksa o bir diktatör olamaz. Ayrım yapmak zorsa da ilk canavar yenilen Roma İmparatorluğunu yöneten Mesih karşıtı olabilir. Vahiy 16. bölüm 10. ayette canavarın egemenliğinden söz edilir. Buradan tahta oturan biri olduğu ve onun da buradaki canavar olabileceği sonucu çıkartılabilir. İmparatorluğu olmasaydı canavar olmazdı. Birinci canavarı tanımladıktan sonra ikincisini tanımlamak zor değildir. O da bir insan, sahte bir peygamber, bir dinsel önderdir. İlk canavara tapılmasını isteyen bir Mesih karşıtıdır. Yuhanna 1. mektubunda şöyle yazar. 1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayet. Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz der. Yuhanna bunu 2000 yıl önce söyledi. Uzun zamandır bu son saati yaşıyoruz. Yuhanna'nın bir Mesih karşıtının geleceğini belirtmesinin yanında o günlerde de çok sayıda Mesih karşıtının olduğunu söylemiş olduğuna dikkat ediyor musunuz? Mesih karşıtını belli eden şey neydi? Yalancı kimdir? İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden başka kim olabilir? Mesih düşmanı odur. Hem babayı hem de oğlu yatsıyandır diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet. Mesih karşıtı Mesih'in tanrılığını reddeder ve Mesih'e karşıdır. Onun yeryüzünde düşmandır. Elçi Yuhanna Mesih karşıtı ile ilgili olarak 1. Yuhanna 4. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle söyler. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz, zaten o şimdiden dünyadadır diyor. 2. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette ise ne var ki İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır diyor. Mesih karşıtı aynı zamanda bir yalancıdır. Mesih gibi görünür ama değildir. Rab İsa Mesih de birçok kişi benim adımla gelecek ve Mesih benim diyecek. Onları sınayın çünkü her ruh Tanrı'dan değildir dedi. Matta 24. bölüm 24. ayette aynı zamanda İsa Mesih, çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar der. Mucizeler bile yapacak olan sahte Mesihler çıkacaktır. İlk olarak denizden çıkan siyasi güç olan canavarın tanımına bakalım. Vahiy 13. bölüm 1. ayet. Sonra 10 boynuzlu 7 başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde 10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı diyor. Denizden çıktığını gördüm. Çıkan kimdir? Elbette geçen bölümde de gördüğümüz gibi şeytandır. Onu denizden çıkartan kimdir? Şeytan. Kutsal kitapta deniz huzursuz insanlığı, dünya uluslarını temsil eder. 10 boynuzlu ve 7 başlı olduğunu okuyoruz. Boynuzlarının üzerinde 10 taç var ve başlarının üzerinde küfür niteliğinde de adlar yazılı. Bu canavar gerçekten de ürkütücüdür. Kavranması da güç. Karanlık bir yerde ona rastlamış olsaydım ikimiz de farklı yönlere giderdik. Ancak ben olabildiğince uzağa kaçmış olurdum. Ejderha yani şeytan denizin kenarında durmaktadır ve canavarı denizden çıkarıp ona hükmeden de odur. Bu şeytanın başyapıtıdır. İlk canavar Roma İmparatorluğuna başkanlık eden birisidir. Roma parçalanmıştı ve onu tekrar bir araya getirecek olan da odur. Vahiy kitabını anlayabilmek için Daniel'in peygamberliğini anlamamız önemlidir. Bu canavar Daniel'in 4. bölümünde tam olarak açıklanmamış olan 4. canavara benzer. Orada Roma İmparatorluğunun tarihi küçük boynuza ve yıkımına kadar verilir. 4. canavar bir süre uyur gibi görünmektedir ve sonra 7 başının birinden 10 boynuz ve bir de küçük boynuz çıkar. Küçük boynuz 3'ün birleştiği diğer 7'sini alır. Yuhanna'nın bunları kaleme aldığı sırada Daniel'in peygamberliğinin çoğu gerçekleşmişti. İlk 3 canavar yani aslan denen Babil, ayı denen Medpars ülkesi ve panter denen Grek Makedonya gerçekleşti. Daniel söylediğinde peygamberlikti ama Yuhanna'ya gelene dek bu peygamberlik yerine geldi. Dolayısıyla Yuhanna ortaya çıkan 4. canavar Roma İmparatorluğu ve küçük boynuz ile ilgilenmektedir. Yuhanna Roma İmparatorluğu'nun içerisinde yaşıyordu ve İmparator Domitian tarafından Patmos adasına sürgüne yollanmıştı. İmparatorlukta çürüme ve zayıflık belirtileri ortaya çıkmaya başladı ve Yuhanna Daniel'in gününde gelecek olacağı söylenen bu olayları izlemektedir. Canavar dünyanın son diktatörü, günah adamı Mesih karşıtıdır. Bölümün son ayeti bunu doğrular. Vahiy 13. bölüm 18. ayette bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler, sayısı 666'dır diye yazar. Günümüzde Avrupa ortak pazarı, Avrupa Birliği ile ilgili büyük heyecan duyan insanlar var. Tarih boyunca Avrupa'yı birleştirmeye çalışan pek çok kişi oldu. Charlemagne bunu denedi fakat yapamadı. Bence Roma Katolik Kilisesi de Roma İmparatorluğu ile denedi ancak başaramadı. Kutsal Roma İmparatorluğu Avusturya'da Viyana çevresinde yoğunlaşmıştı ve bugün görülmesi gereken bir yerdir. Franz Joseph bunu deneyen ve herkesten de başarısız kalan son imparator oldu. Oğlunun öldürülmesi ya da intihar etmesi üzerine Kutsal Roma İmparatorluğu sona erdi. Napolyon, Kaiser, William, Hitler ve Mussolini de denediler ama bunu başaramadılar. Çünkü Tanrı'nın zamanı değildi ve büyük sıkıntıya dek de öyle birinin çıkmasını Tanrı engelleyecektir. Avrupa Birliği'nin ilginçliği peygamberliklerin gerçekleştiğini görmek değil, ortaya çıkan olayların peygamberliklerin gerçekleşebileceğini göstermesidir. Yüzyıllardır birçok kişi Avrupa'yı birleştirmenin olanaksız olduğunu söyledi. Tanrı izin verene kadar bu olamaz. Şeytan da elbette insanlara yardım edecektir. Ortak pazar, Avrupa topluluğu bu açıdan bakıldığında çok ilginçtir. 10 boynuz bölünme sırasındaki 10 kraldır. Vahiy 17. bölüm 12. ayet bunu doğrulamaktadır. Küçük boynuz ilk olarak krallardan 3'ünü indirerek başa geçer. Ardından da diğer 7'sini egemenliği altına alıp dünya diktatörü olacaktır. 7 başın ne olduğunu anlamak kolay değildir. Vahiy 17. bölüm 9 ve 10. ayetlerde 7 kral olarak yorumlanır. Bunlar 10 boynuz gibi aynı anda egemenlik sürmez. Tarihsel bir sıra izlerler. Bazıları bunların o sırada başta olan Domitian gibi Roma imparatorluklarını temsil ettiği kanısındadır. Kimisi Roma imparatorluğundaki hükümet biçimlerini ifade ettiğinde belirtir. Onlarda krallar, konseyler, diktatörler, hükümet üyeleri, askeri hükümler ve imparatorlar vardı. Başka bir görüşe göre ise 7 baş antik dönemde Tanrı'ya küfretmiş olan 7 ulustur. Roma, Yunan, Medfars, Kildani, Mısır ve Asur uluslarını ifade eder. Gelecek olan canavarın krallığı 7.'si olacaktır. 7 başın, ejderhanın bilgeliği simgeleyen 7 başına karşılık gelmesi de mümkündür. Şeytan günah adamı olan son diktatörü güçlendirecektir. Bu görüşlerin hiçbirini kesin bir inançla savunmuyorum ve çok önemli olduğu kanısında da değilim. 7 başın 7'si de küfürden suçlu durumdadır. Bir yorumcuya göre küfür kendini iki şekilde gösterir. Kendisini Tanrı'ya eşdeğerde görüp onun yerini almakla ve iftira etmekle. Tanrı'nın adını boş yere ağzına almakla Roma imparatorlukları birinciden dolayı suçluydu. Kendilerini Tanrı gibi gördüler. Roma imparatorlarına tapınma bile söz konusuydu. Ferisiler ise kutsal ruha küfrettiklerinden ikinci suçu işlemişlerdi. Buradaki canavar iki suçu da işler. Vahiy 13. bölüm 2. ayette gördüğüm canavar Pars'a benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi, der. Bu gerçekten garip görünüşlü bir yaratıktır. Hiçbir zaman karada, denizde ya da havada görülmedi. Kuşkusuz bu dehşetli bir görümdür. Diyor ki, gördüğüm canavar Pars'a benziyordu. Canavarın dış görünümü panter gibidir. Bu doğrultuda Daniel 7. bölüm 6. ayette sonra baktım Pars'a benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında 4 kuş kanadı vardı. Bu yaratığın 4 başı vardı ve ona egemenlik verilmişti der. Panter ile leopar neredeyse aynıdır. Ben panteri tercih edeceğim. Bu Grek Makedon İmparatorluğuydu. Yunanistan bilim ve sanatta ileriydi. Edebiyat, felsefe ve mimarlıkta da ilerideydi. Grekçe dil olarak da güzel bir dildir. Canavarın imparatorluğunda Yunanistan'ın kültürü de olacaktır. Ve diyor ki ayakları ayı ayakları. Bize Daniel'in ikinci canavarını anımsatır bu. Daniel 7. bölüm 5. ayette şöyle yazar. İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında 3 kaburga kemiği vardı. Ona haydi kalk yiyebildiğin kadar et ye dediler der. Bu yeryüzünde kocaman, doymaz ve obur gibi sendeleyerek yürüyen ve puta tapar olan görkemli Medfars halkıydı. Canavarın imparatorluğu da Medfarsların zenginlik ve görkemine sahip olacaktır. Ağzı ise aslan ağzı gibiydi. Bu da bize Daniel 7. bölümde geçen ilk canavarı anımsatır. Daniel 7. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi diyor. Burada Babil'in mutlak egemenliğini görüyoruz. Nebukadnezar 3 hikmetli adamının öldürülmesi ve sonra da 3 Yahudi çocuğun fırına atılması emrini verdiğinde onun yetkisini sorgulayabilecek kimse yoktu. Her şeyden sorumlu olan oydu. Günah adamı Daniel'in gördüğü varlığın ayak parmaklarından biri olacak ve demir ile topraktan oluşmuş olacaktır ki Nebukadnezar'ın yetkisi ve gücü ile yönetecektir. Dünyanın bu son diktatörü Doruk'a şeytanın egemenliğinde ulaşacaktır. Gücünü kendisi ortaya çıkaran ve yapacağı alçak işler için yardım eden şeytandan alacaktır. Luka şeytanın Yahuda İskaryot'a girdiğini söyleyerek Luka 22. bölüm 3. ayette şeytan 12'lerden biri olup İskaryot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi der. Mesih de Simon Petrus'a seslenirken benzer bir dil kullanmaktadır Matta 16. bölüm 23. ayette. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Günah adamı şeytan mıdır? Kanımca evet diyebiliriz. Şeytanın ona girmiş olacağı kesindir. Elçi Paulus ise 2. Senanikler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Yasa tanımaz adam
her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle, harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. Vahiy 13. bölüm 3. ayette canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gittiler. Vahiy 17. bölüm 8. ayette birlikte bu ayet çok sayıda kişinin şeytanın canavarı ölümden dirilttiğine inanmasına yol açar. Vahiy 17. bölüm 8. ayette şöyle yazar. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkama gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bu olanak dışı görünür çünkü şeytana asla ölüyü diriltme gücü verilmemiştir. Ölüyü diriltebilen tek kişi Rab İsa Mesih'tir. Yuhanna 5. bölümde 21 ila 29. ayetler arasında şöyle der. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Yalnızca Rab İsa ölüyü diriltebilir, şeytan değil. Dolayısıyla burada dirilme değil, bir sahtekarlık söz konusudur. Bazıları da buradaki canavarın Roma İmparatorluğu olduğu ve Roma'nın düşmesine yol açan yönetim şeklinin şaşırtıcı bir şekilde düzeleceği görüşündedir. Ben de bu kanıdayım ancak Roma hiçbir zaman ölmedi, yalnızca bölündüğü için bu bir dirilme olmayacaktır. Ancak Mesih karşıtı eski haline getirecektir ve bu harika olacak. Roma İmparatorluğu gerçekten ölmemiştir. Bugünkü Avrupa uluslarında yaşamaktadır. Roma İmparatorluğu dünya diktatörü canavarın yönetiminde şaşırtıcı bir şekilde yeniden canlanacaktır. Ancak 3. ayeti açıklamak için daha fazla açıklamaya da gerek var. Bence canavar sahte bir diriltme olayını gerçekleştirecektir. Bu ise büyük bir sapkınlık ve büyük sıkıntı döneminin büyük bir yalanı olacaktır. Tanrı'nın onların büyük bir yalana inanacaklarını söylediğini 2. Senanikliler 2. bölüm 11. ayetten biliyoruz. Ve bu da o büyük yalanın bir parçasıdır. Mesih karşıtı Mesih'i taklit edecektir ve dünyada birçok insan da buna kanacak. İmanlılar Mesih dirildi diyecekler. O günlerin sapıkları ise Mesih karşıtı da dirildi diyecek. Roma İmparatorluğu diriliş taklidi yapan birisinin idaresi altında yeniden canlanacak ve Mesih'i reddeden saf dünyada buna inanacaktır. Mesih karşıtının geldiğinde kullanacağı yöntemlerden birisi bu olacaktır. Size barış getirmeye geldim diyecek ve insanlar da haleluya deyip ona idareyi bırakacaklardır. Bir vaiz şu önemli iddiada bulunmuştur. Mesih karşıtı büyük bir hümanist gibi görünecek. Bizi Tanrı'ya götürmek yerine tükenişe götürecek olan bir barış ve zenginlikten söz edecektir. Suçluluk duygusunu yok saymaya çalışacak, insanların liberal ve geniş görüşlü sayılmamaktan utanır hale gelmesini sağlayacaktır. Toplum düzelmedikçe insanların da düzelmeyeceği yalanını kullanacaktır. Ben de tümüyle bu vaizde aynı görüşteyim. Canavar aynı zamanda tanrısallaştırılacaktır. Vahiy 13. bölüm 4. ayette insanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir diyerek canavara da taptılar diyor. Bu şeytanın en önemli zamanıdır. O kendisine tapılmasını ister ve o dönemde de tüm dünya ona tapacaktır. Tanrı'nın ruhu bugün dünyadan, senden ve benden elini çekseydi korkarım çoğumuz imandan uzaklaşmış olurduk. Canavar gibisi var mı diyerek canavara taptılar. Gerçek Tanrı'ya tapınmanın ne büyük bir taklididir.